Ayrım 58.
Bir sonraki deneye işe başlamadan önce iş hakkında iyi şeylerin söylenmesi gerekiyordu. Bu aşamada araştırmacı denekten bunu kendisi için yapabilip yapamayacağını sordu. Yapacağının tümü odaya gelmekte olan deneyi durdurup ona kısaca deneyi anlatmak ve yapacağı işin çok zevkli bir iş olduğunu söylemekten ibaretti. Diğer bir deyişle deneyi tamamlayıp çıkmakta olan bir başka denek rolü oynayacak, sıkıcı işe ilişkin olarak onu çok zevkli bulduğu diyerek yalan söyleyecekti. Bu noktada temel deneysel düzenleme yapıldı. Bazı deneklere yardımlar için 1 dolar, diğerlerine ise 20 dolar ödeneceği söylendi. Deneklerin hemen tümü bu düzenlemeyi kabul ederek bir sonraki deneyi yapacağı işin çok zevkli olduğunu söyledi. Ayrıca bir de kontrol grubu vardı ve bu grubun üyelerinden söz konusu yalanı söylemeleri istenmedi. Yalanın söylenmesinden az sonra araştırmacı deneklerden işi gerçekten ne kadar zevkli bulduklarını belirtmelerini istedi. İşin oldukça zevkli olduğuna karar vermesi deneyin duyabileceği bilişsel çelişkiyi azaltacaktı. Beklendiği gibi deney grubundaki bütün denekler işe ilişkin zevklilik değerlendirmelerini kontrol grubundakilerden daha fazla artırdılar. Fakat ilginç bulgu 1 dolar grubu ile 20 dolar grubu arasındaki karşılaştırmada ortaya çıkmaktaydı. Çizelge 12-5. Kendilerine söyledikleri yalan için 1 dolar ödenenlerin işi aynı yalan için 20 dolar alanlardan daha olumlu olarak değerlendirdikleri gözlendi. Bilişsel çelişki kuramı da bunu kestiriyordu. Daha büyük miktardaki para deneklerin işi yapmaları için ek bir mazeret işlevi görmüştü. Dolayısıyla durumda tutarlı ya da uyumlu bir ögeydi ve toplam çelişkiyi azaltmıştı. Duyulan çelişki azaldıkça tutum değişikliği de azalacaktı. Böylece tutumlarına uymayan davranış için deneklere ödenen para miktarı arttıkça tutumlarında gözlenebilecek değişiklik azalacaktı. Çizelge 12-5 Ödül miktarı ve tutum değişikliği. Koşul: 1 dolarlık ödül. İşin zevklilik derecesi artı 1.35. Benzer bir deneye katılmaya isteklilik artı 1.20. Koşul 2, 20 dolarlık ödül. İşin zevklilik derecesi eksi 0.05. Benzer bir deneye katılmaya isteklilik eksi 0.25. Kaynak Festinger ve Carl Smith, 1959, uyarlanmıştır. Linder, Cooper ve Jones 1967 tarafından yapılan iki deneyde benzer sonuçlar vermiştir. Bu deneylerde çelişkinin ortaya çıkmasını belirleyen kritik etmen seçme özgürlüğü algısı idi. Denekler belirli bir konuda kendi fikirlerine ters düşen bir makale yazdılar. Bazı deneklere makaleyi yazıp yazmama konusunda seçme özgürlüğüne sahip oldukları izlenimi verilirken diğerlerine seçme özgürlüğü verilmedi. Her koşuldaki deneklerin yarısına 2,5 dolar, diğer yarısına ise 0.5 dolar ödendi. 4 koşulda gözlenen tutum değişikliği düzeyleri çizelge 12.6'da gösterilmiştir. Çizelge 12.6 Ödül miktarı, seçme özgürlüğü ve tutum değişikliği. Koşul: Deney 1. 0.5 dolarlık ödül, seçme özgürlüğü var 2.06. Seçme özgürlüğü yok 1.66. 2,5 dolarlık ödül, seçme özgürlüğü var 1.64. Seçme özgürlüğü yok 2.34. Deney 2. 0.5 dolarlık ödül, seçme özgürlüğü var 3.66. Seçme özgürlüğü yok 2.68. 2,5 dolarlık ödül, seçme özgürlüğü var 2.72, seçme özgürlüğü yok 3.46. Puanlar 1 ile 7 arasında bölmelenmiş bir ölçek üzerindeki değerlendirmelerdir. Puan arttıkça tutum değişikliği de artmaktadır. Kaynak Lander, Cooper ve Jones'tan 1967, uyarlanmıştır. Seçme özgürlüğü durumunda bilinen bilişsel çelişki etkisi görülmüş, daha az ödül daha çok tutum değişikliğine neden olmuştur. Seçme özgürlüğünden yoksunluk durumunda ise bilişsel çelişki etkisi gözlenmemiştir. Gerçekte daha fazla ödül daha fazla tutum değişikliğine yol açmıştır. Daha önce de işaret edildiği gibi bilişsel çelişkinin doğabilmesi için Seçme özgürlüğü algısına gereksinim vardır. Seçme özgürlüğü yoksa bilişsel çelişki doğmayacak ve bilişsel çelişki kuramı çözümlemesi uygulanamayacaktır. Daha sonraki araştırmalar tutuma uymayan davranıştan sonra bilişsel çelişkinin uyarılabileceği ve tutum değişikliğine yol açabileceği kesin koşulların belirlenmesinde yardımcı olmuştur. Bu her zaman değil ancak bazı koşullar altında olmaktadır. Daha önce karar sonrası bilişsel çelişkiye ilişkin olarak ortaya koyduğumuz mantığın aynısını kullanarak Collins ve Hoyt 1972 1. Kişi davranışının sonuçları için güçlü bir sorumluluk duygusu taşıdığında ve 2. davranışı önemli olumsuz sonuçlara yol açtığında az ödül ya da özendiricilerin tutum değişikliği yaratmak için en iyi yol olduğunu ileri sürdüler. Bu görüşü sınamak için kaldıkları yurtlarda öğrenci deneklere giderek onlardan karşı cins için açık ziyaret hakkına aç parantez hemen bütün denekler açık ziyaret hakkı taraftarı idiler. Kapa parantez. Karşıt bir makale yazmalarını istediler. Deneyin tasarımı bu bölümde bilişsel çelişki kuramına ilişkin olarak üzerinde durulan birçok başka deneyine benzemekteydi. Böylece bilişsel çelişkiye ve sonuç olarak da tutum değişikliğine yol açar görünen özel koşullar üzerinde odaklaşabiliriz. Bu koşullar düşük özendiriciyi aç parantez makale için $2.5 değil $0.5 ödendi kapa parantez. Yüksek düzeyde olumsuz sonuçları aç parantez üniversite yöneticileri makaleyi yalnızca tarihsel bir belge olarak dosyalamak yerine üniversite politikasını belirlemede kullanacaklardı. Kapa parantez. Ve kişisel sorumluluğu aç parantez demek yalnızca bir görevi yerine getirdiğini ve makalenin içeriği için sorumlu olmadığını söylemek yerine yazdıkları için sorumluluk yüklendiğini belgeleyen bir form imzalamıştı. Kapa parantez. İçermekteydi. Bu koşullar altında denekler gerçekten tutumlarına uymayan davranışları doğrultusunda tutumlarını değiştirdiler. Diğer bir anlatımla açık ziyaret haklarına daha da karşı duruma geldiler. Bu durumda bu koşullar araştırmacıların en yaygın biçimde tutuma uymayan davranıştan sonra bilişsel çelişki nedeniyle tutum değişikliği gözledikleri koşullar olarak görünmektedir. En düşük düzeyde özendirici, olumsuz sonuçlar ve kişisel sorumluluk. Kendisini davranışa bağlarken kişi bu koşulların bilincinde olmak zorundadır. Cooper ve Gottles 1974, Guild, Connolly ve Wilhelmi 1974 ve seçme özgürlüğü sorumluluk duygusunun temel koşuludur. Kuşkusuz bunlar özde, karar sonrası bilişsel çelişki ve yarattığı tutum değişikliği için geçerli koşulların aynılarıdır. Bilişsel çelişki kuramcıları için bu başlangıçta ortaya attıklarından daha dar kapsamlı bir koşullar takımıdır. Hem karar sonrası bilişsel çelişki ve hem de tutumu olmayan davranıştan kaynaklanan çelişki, bilişsel çelişki kuramının ilk ve en genel biçiminin ortaya koyduğu kadar yaygın görünmemektedir. Fakat bu sınırlı koşullar takımı altında oldukça güvenilir biçimde ortaya çıktıkları gözlenmektedir. Özendiriciler kuramı. Buraya kadar tutuma ters düşen davranışı tümüyle bilişsel çelişki kuramı açısından ele aldık. Bu durumun diğer bir kavramlaştırması da öğrenme ya da özendiriciler açısından yapılmıştır. Tutumuna uymayan bir davranışta bulunan birisi başka türlü karşılaşmayacak olduğu bilgi ve deneyimlerle karşılaşır. Nefret ettiğini düşündüğü ıspanağın tadına bakmaya razı edilen bir çocuk ıspanağın nasıl bir tadı olduğunun farkına varacaktır. Deniz kuvvetlerine katılan bir savaş karşıtı kişi deniz kuvvetlerine ilişkin olarak önceki bildiklerine oranla çok daha fazlasını öğrenecektir. Ve marihuana kullanımının yasallaştırılmasını savunmaya razı edilmiş bir polis memuru başka türlü hiç işitmeyecek ya da dinlemeyecek olduğu bazı savunmalar düşünebilir. Bu tür bilgilerle karşılaşma kendi başına bireyin tutumunu değiştirebilir. Ispanağın tadının iyi olduğunu ya da deniz kuvvetlerine şahane bir grup olduğunu keşfedebilir. Dahası kendi tutumuna ters düşen bir görüşü savunan bir kişi kendi kendisini ikna edebilir. Eğer olası en iyi savunmaları üretmeye çalışırsa aşırı derecede ikna edici iletişimlere hedef olacaktır. Böylece tutum değişikliği çelişki azaltmanın bir sonucu olmaktan çok alışılmış etkileyici iletişim süreci sonucu olabilir. Tutuma uymayan davranışta bulunmaya ilişkin öğrenme etkisinin ilginç bir gösterisi Irving Jenis tarafından yapılmıştır. İnsanları sigarayı bırakmaya ikna etme çalışmalarında Jenis ve Mann 1965 sigara tiryakileri akciğer kanserine yakalanmış birisi rolü oynadılar. Denekler oynadıkları rollere aşırı derecede girdiler. Röntgenlerine baktılar. Doktorla konuşur gibi göründüler. Akciğer kanseri oldukları haberine tepkilerini oynadılar. Kendilerini ameliyat için bekliyor olarak ve en sonunda ameliyat masasında düşündüler. Bu onlar için çok yiğin, duygusal bakımdan uyarıcı bir yaşantıydı. Jenis bu yaşantıdan geçen deneklerin sigarayı bırakmada bu tür duygusal rol oynama yaşantılarına katılmayanlardan daha başarılı olduklarını belirtmektedir. 6 ay sonra yapılan bir izleme taramasında Mann ve Jenis 1968 bu koşuldaki insanların büyük yüzdesi hala sigaraya başlamamışlardı. Daha az derinliğine yaşantılardan geçen, daha az şiddetli rolleri oynayan deneklerin sigarayı bırakmada göreli olarak daha az başarılı oldukları görülmüştür. Öyle anlaşılıyor ki yeğin rol oynama alışılmamış ölçülerde etkili bir ikna aracıdır. Tutuma ters düşen davranışın etkisine ilişkin iki açıklama birbirinden oldukça farklı olmakla birlikte tümüyle tutarsız değildir. Hem bilişsel çelişki ve hem de öğrenme tutuma ters düşen davranışın tutum değişikliği üzerindeki etkisi üzerinde bir rol oynarlar ve çoğu koşullarda birbirlerini pekiştirirler. Her biri etkinin bir bölümünü açıklar. Bireyler ters davranışta bulunurlarken yaşadıkları tarafından etkilenirler. İki süreç genellikle aynı yönde işler. Birlikte çalışarak tutuma ters davranışın etkisini yalnızca birinin işlerlik kazandığı durumda olabileceğinden daha da güçlü hale getirirler. Açık bir çelişki özendiricilerin etkisiyle ilgilidir. Bilişsel çelişki kuramı özendiriciler azaldıkça tutum değişikliğinin artacağını kestirir. Öğrenme açıklaması ise bazı koşullar altında tutuma ters düşen davranışta bulunma için özendiriciler arttıkça tutum değişikliğinin de artacağını ileri sürer. Bu ek özendiriciler belirli bir biçimde bireyi daha inandırıcı bilgilerle karşı karşıya getirdiğinde görülür. Örneğin eğer bir kişi kendisininkine ters düşen bir konumu savunan bir konuşma yapmaya razı edilirse bunun için kendisine ödenen para miktarı arttıkça daha çok çalışması ve daha iyi bir iş görmesi beklenebilir. Daha iyi bir iş görme ya da yapmanın anlamı daha iyi bir tartışma geliştirmek ve bunu daha güçlü bir biçimde savunmaktır. Tartışma iyileştikçe inandırıcılığı da artacaktır. Bu dinleyenler için olduğu kadar konuşmayı yapan bireyler için de doğrudur. Dolayısıyla eğer daha çok para bireyin daha iyi bir konuşma yapmasına neden olmuşsa kendisini daha fazla inandıracak ve daha fazla tutum değişikliği beklenecektir. Aynı tartışma başka çeşitten tutumlara ters davranışlar içinde yapılabilir. Davranışta bulunması için kendisine daha fazla para ödenen ya da davranış için daha iyi nedenleri bulunan birisi onu daha iyi yapabilir. Daha fazla bağlanabilir, daha çok dikkat edebilir ve genel olarak eylemi daha içten ve tam olarak yerine getirebilir. Kişinin davranışa daha fazla girmesi ona daha fazla bilgi sağlayabilir, davranışını daha olumlu değerlendirmesine neden olabilir ve onu eylemin değerine inandırabilir. Daha büyük bir özendiricinin tutumuna ters düşen bir eylemi bireyin daha tam olarak yerine getirmesine yol açtığı her durumda eylemin kendisi tarafından daha çok ikna edilmesi olasılığı vardır ve daha büyük bir tutum değişikliği söz konusudur. Öğrenme kuramı açısından diğer bir nokta, daha önce de tartışıldığı gibi pekiştirmenin bir iletişimin etkililiğini artırabilmesidir. İlişkisiz pekiştirme tutum değişikliğini artırır ve öğrenme yaklaşımı ilişkili pekiştirmenin de aynı şeyi yapacağını kestirir. Birisi bir makale okurken ona bir Pepsi Cola verme, onun makaledeki fikri daha fazla benimsemesine yol açıyorsa, tutumuna ters yönde bir makale yazması için ona $20 verme, yazdığı makaleyi daha fazla benimsemesine neden olmalıdır. Dahası ek olarak verilen ödülün daha iyi bir makale yazmasını sağlamadığı durumlarda bile bu doğrudur. Pekiştirme yalnız başına tutum değişikliğini artırmalıdır. Böylece öğrenme ya da özendiriciler kuramı açısından tutumlara ters düşen bir eylem için verilen daha büyük ödüllerin daha çok, parantez içinde daha az değil, tutum değişikliğine yol açmasının birçok nedeni vardır. bilişsel çelişki kuralının tersi kestirmeyi yapması nedeniyle iki yaklaşım arasında açık bir çelişki vardır. Ve sonuçların açık bir değerlendirmesini yapabilmek güçtür. Daha büyük ödüllerin tutum değişikliğini artırdığı, azalttığı, tutum değişikliği üzerinde etkisiz olduğu gösterilmiştir. Böylesi tutarsız bulguları değerlendirmek güç olmakla birlikte çalışmaların daha çoğu ve biraz daha güçlü görünenleri öğrenme kuramı kestirmesinden çok bilişsel çelişki kuramını desteklemektedir. Ek olarak tutum değişikliği için diğer bütün mazeret yani neden türleri özellikle tehditler üzerinde yapılan çalışmalar bilişsel çelişki kuramı kestirmelerine uygun sonuçlar vermiştir. Öğrenme kuramı tehditlere ödüllerle aynı işlemi yaptığı için küçük tehditlerin daha büyük tutum değişikliğine yol açtığını gösteren veriler bilişsel çelişki görüşü için güçlü bir destek sağlamaktadır. Böylece genel olarak öyle görülüyor ki tutumlara ters davranışa ilişkin bilişsel çelişki kuramı çözümlemesinin bütün durumlara olmamakla birlikte çoğu durumlara uyduğu gösterilmiştir. Ancak bu öğrenme yaklaşımı çözümlemesinin geçersiz olduğu anlamına gelmemelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi her iki yaklaşım da geçerlidir ve birlikte tutumlara uymayan davranışın tutum değişikliği üzerindeki etkisini daha iyi anlamamızı sağlamaktadırlar. İki yaklaşım arasında görülen açık çelişki öğrenme etkisinin bazı koşullar altında, bilişsel çelişki etkisinin ise başka koşullar altında daha belirgin olduğuna dikkat çekilerek giderilebilir. Belirleyici etmen bir kez bilişsel çelişkinin uyarılmış olup olmamasıdır. Eğer küçümsenemeyecek bir bilişsel çelişki uyarılmışsa etkinin büyük bölümü çelişki azaltılmasından kaynaklanacaktır. Ve daha az özendirici daha çok tutum değişikliğine neden olacaktır. Eğer göreli olarak küçük bir bilişsel çelişki uyarılmışsa etkinin büyük bölümü öğrenmeden dolayı olacak ve daha büyük özendiriciler daha büyük tutum değişikliğine yol açacaktır. Carl Smith, Collins ve Hamray 1966 tarafından yapılan bir deney. Bu etkilerin ikisini de göstermekte ve ikisi arasında var görünen çelişkiye yukarıdaki çözüm yolunu desteklemektedir. Deneyde bireyler sıkıcı bir işe katılmaları ve sonra başkalarına bu işin eğlendirici, ilginç ve heyecan verici bir iş olduğunu söylemeleri sağlanarak tutumlarına uymayan bir konumu desteklemeye razı edilmişlerdir. Bunun altında bu yalanı özellikle doğrudan bir başka kişiye söylemenin bilişsel çelişki doğuracağı varsayımı yatmaktaydı. Bu koşullar altında denekler inanmadıkları bir şeyi söyleyerek ve başkaları önünde yaparak diğer kişiyi açıkça yanıltmaktaydılar. Daha önce anlatılan Festinger, Carl Smith çalışmasında da olduğu gibi bazı denekler yalanı sözde bir başka denek olan birisine yüz yüze bir durumda söylediler. Bu koşulun oldukça yüksek bir düzeyde bilişsel çelişki uyarması beklenmekteydi. Diğer deneklerden işi zevkli bir iş olarak betimleyen bir yazı yazmaları istendi. Ancak bu yazıların yazarları belli olmayacak, yazılar hiçbir biçimde başka deneklere gösterilmeyecek ve yalnızca araştırmacının yazacağı bir makale için esin kaynağı olarak kullanılacaklardı. Bu koşulun çok küçük bir çelişkiye yol açması bekleniyordu. Çünkü denek yalnızca bir alıştırma yapmaktaydı. Hiçbir biçimde kendisini başkaları önünde tutumuna uymayan davranışa bağlamıyordu. Her koşuldaki deneklerin bazılarına yaptıkları için 5 dolar, bazılarına da 0.5 dolar ödendi. Tutumlarına uymayan davranışta bulunduktan sonra bütün deneklerden işi zevklilik derecesi bakımından yeniden değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar şekil 12.1'de verilmiştir. Görüldüğü gibi bulgular yukarıdaki açıklamayla tutarlıdır. İş bilişsel çelişki doğuracak biçimde ayarlandığında daha az özendirici daha çok tutum değişikliğine yol açıyordu. En çok değişikliğin 0.5 dolar koşulunda, en az değişikliğin ise 5 dolar koşulunda gerçekleştiği gözlenmektedir. İş bilişsel çelişki doğurmayacak biçimde tasarlandığında bunun tersi görülmektedir. 5 dolar koşulunda 0.5 dolar koşulunda olduğundan daha fazla tutum değişikliği gözlenmektedir ki bu da 0.5 dolar koşulunda olduğundan daha fazladır. Ayrıca başka çalışmalarda ödüllerin ve başka mazeret türlerinin etkilerinin hali hazırda belirli ayrıntılarıyla ortaya konan belirli koşullara bağlı olduğunu göstermiştir. Genel olarak tutumlara ters bir davranış için daha büyük özendirici, eğer bilişsel çelişki uyarılmışsa daha küçük tutum değişikliği ile sonuçlanır ve bunun da en olası olduğu durum kişinin davranışının olumsuz sonuçları için güçlü bir sorumluluk duygusu taşıdığı durumdur. Yalnızca tutuma uymayan davranışın neden olduğu değişiklikten söz ettiğinize dikkat ediniz. Bu koşullar altında bilişsel çelişki etkisi genellikle başat etkidir. 8, 9 ve 10. bölümlerde tartışılan araştırmaların çoğu tutuma ters davranışın yol açtığı tutum değişikliğine değinmemiştir. Değişik bir etkileyici iletişimin ya da herhangi bir türden bilginin sonucu olduğunda öğrenme etkisi başattır. Böylece durumdaki özendiriciler arttıkça beklenen tutum değişikliği de artacaktır. Dolayısıyla bilişsel çelişki açıklaması tutuma ters davranışın tutumlar üzerindeki etkisiyle özellikle bağıntılıdır. Ve öğrenme kuramı açıklaması bir başkasından gelen tutumlara ters düşen iletişimleri içeren tutum değişikliği durumlarında daha geçerli ve güçlüdür. Şekil 12.1. Zorlanmış uyum, özendiriciler ve tutum değişikliği. Bilişsel çelişki uyarıldığında parantez içinde rol oynama koşulu daha büyük özendiriciler daha küçük tutum değişikliğine yol açmıştır. Bilişsel çelişki uyarılmadığında parantez içinde makale koşulu daha büyük özendiriciler daha büyük tutum değişikliğine neden olmuşlardır. Carl Smith Collins ve Henry Studies in Forced Compliance Journal of Personality and Social Psychology 1966. Kendini algılama kuramı. Bilişsel çelişki olgusunun birbirinin alternatifi birçok açıklaması, 4. bölümde ayrıntılarıyla tartışılan yükleme kuramının şu ya da bu biçim açısından yapılmıştır. En ilginç yeni açıklama, tutuma ters düşen davranış tutumunu, kendini algılama adını verdiği bir kuramla açıklayan Darley Bem, 1967 tarafından yapılmıştır. Bem, bütün tutumlarımızın davranışımıza ilişkin algılarımız üzerine temellendiğini ileri sürmüştür. Eğer bir portakal yerde birisi bize portakal konusunda ne hissettiğimizi sorarsa kendi kendimize portakal yiyorum, o halde portakalı seviyor olmalıyım deriz. Benzer biçimde eğer oyumuzu cumhuriyetçi birisine verirsek cumhuriyetçi tutumlara sahip olduğumuzu varsayarız. Kiliseye gidersek dindar olduğumuzu ve benzerlerini varsayarız. Bu durumun tutuma ters düşen davranışa nasıl uygulanabileceğini görmek kolaydır. Bir denek birisine belirli bir işin çok zevkli olduğunu söylemeye razı edilir. Arkasından deneye işin ne kadar zevkli olduğu sorulduğunda kendi kendisine şöyle düşünecektir. İşin zevkli olduğunu söyledim ve öyle düşünüyor olmalıyım. Dolayısıyla işin zevkli olduğunu söyledikten sonra onun gerçekten zevkli olduğunu belirtmek eğilimindedir. 15. kaset 2. yüzün sonu. Lütfen 16. kasete geçiniz.